Ayrım 20.
Aşk coğrafyasında konuşmalar. ABD'nin boyası dökülüyor. Allah bize o günleri de gösterdi. Allah'a bin şükür. Ben en zor günlerde Allah'a dua ettim. Allah'ım yeter, biraz da senden bir şey bekliyoruz dedim. Allah da bize sabredin olacak dedi ve oldu. Demokratlar geldi. 2 yıl sonra tam gelecekler ve bu fütursuz savaş makinesi susacak. Ya da başka bir şekil alacak. Eğer demokratlar da aynı savaş makinesini aynı mantıkla çalıştırırsa zaten dünya kıyamet kopacak. Armagedon da olur. Ama demokratların öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Tarihte de onların siyasetleri daha yumuşak, sosyal politikalara, iktisadi kalkınmaya ve büyüme rakamlarına dönük bir siyaset yapıyorlar. Rumsfeld gibi bir adam gitti. Daha önce Powell gitmişti. Yavaş yavaş dökülüyorlar. Bunlara madalya takanlar, dünya imparatoru gibi görenler vardı. Allah'ımıza şükredelim, bugünleri de gördük. Burunları da sürtecek. Daha ne davalar açılacak, ne komisyonlar kurulacak. Bir Enron'a dava açıldı. Üçkağıtçı bir şirketti. Görülmemesi, duyulmaması mümkün değildi. Daha neler çıkacak? Bakalım o 300 milyar doları ne için ve nasıl harcamışlar Irak'ta? PKK koordinatörü var ABD'nin. Buradan da dökülüp duruyorlar işte. Emekli general Ralston'ın bir şirkette ortaklığı olduğu, ihale takipçiliği yaptığı ortaya çıktı. Her Amerikalı iş adamıdır. İş adamı olmazsan Amerikalı olamazsın. Bunların başkanı da, bakanı da öyledir. En küçüğü hisse senetleriyle bir yere ortaktır. Amerika'da böyledir. Herkesin bir hisse senedi ya da bir şirkette ortaklığı olacak mutlaka. Amerikalı bu. Şimdi bu demokratların Ermeni lobisiyle yakın olduğu söyleniyor. Bunlar çok ciddi şeyler. Bir Ermeni lobisi Amerika'da ve Fransa'da bu kadar rahat at oynatabilir mi? Ya da bir ülkenin meclisini gecenin bir vakti yasa geçirtip kilitleyebilir mi? Bir lobinin hakkı var mı buna? Amerika'da lobiler senatörlerle, milletvekilleriyle parasal ilişkilere giriyor. Onları kayırıyor ve bu ilişkilerden skandallar çıkıyor. Ama bunun dışında lobileri çok sağlıklı bir yere koyar demokratik rejimler. Bence modern toplumlar lobileri çok ciddi şekilde masaya yatırmak zorunda. Çünkü lobilerin açık toplumun bir büyük düşmanı haline geldiklerini gördük. Ülkemizde bir İran lobisi, bir Pakistan lobisi var. Gecenin bir vaktinde 20 milletvekilini bulup pat diye bir yasa çıkartabiliyor. Bizi kendimize, dünyaya, tarihe, hukuka rezil edecek bir yasa çıkartabiliyor. Bunu Fransa'da gördük. Amerika, İsviçre meclislerinde çıkan yasalar da farklı değil. Çünkü Lozan var burada. Bir savaş yapmışım. Bütün savaşın girdisini çıktısını Lozan'da masaya koymuşum. Almışsın vermişsin iş bitmiş. Sen yeniden Lozan'dan önce geliyorsan sen beni devlet olarak tanımıyorsun demektir. Tanımadığını da senatolarına bu Ermeni yasalarını sokarak anlatıyorsun. Sen Lozan'ı bozuyorsan ben de gidip Kerkük'e, Batum'a, Selanik'e gireyim. Ama burada şunu görüyoruz ki devletler lobilerin zorlamasıyla hukuk dışına, büyük anlaşmalar dışına taşabiliyor. Türkiye buna şahit oldu. Hem bizim 20-25 büyükelçimizi öldüreceksin, hem de bunların kanı henüz ortadayken bunları kınayacağına, bunların yasalarını alıp İsviçre, Danimarka, Hollanda'da geçirmeye çalışacaksın. İşte bir lobi bunu yapıyor. Bölüm 12. Her köyde bir bayrak dalgalanıyor. Son 20 yılda ülkemizin muhatap olduğu en büyük kötülük nedir? Sadece ülkemizin değil, dünyanın muhatap olduğu en büyük kötülük Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Anadolu topraklarında cereyan etti. Etnik azınlık, mezhep ya da halk tanımları ve kavramları Avrupa Birliği konuşmalarına pelesenk oldu ve biz birçok oyuna geldik. Belki de tarihimiz boyunca yaşamadığımız kadar büyük badireler atlattık. 20 yılda Balkanlarda, Kafkasya'da ve Orta Doğu'da birçok yeni devlet ortaya çıktı. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan'ı biliyoruz ama Kabartak, Balkar, İnguş, Çeçen, Dağıstan, Gürcistan'ın içinden ayrılan Abhazya, şimdi ayrılan Esotya tarafı, daha önce özerk bölge olan Acar Müslümanları ayrıldı. Neredeyse her kabile bir bayrak dalgalandırmaya başlıyor. Balkan coğrafyasında sokaklar, caddeler, köyler dağıldı. Neredeyse her dağda bir bayrak dalgalanacak duruma gelindi. Bunun en güzel örneği Yugoslavya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek, Sırp ve Arnavut Müslümanları. Sancak bitti, Kosova şimdi başına neler gelecek bilinmiyor. Yukarıda Slovenya var, Vojvodina bölgesi var. sadece uluslararası siyasetin değil, kültürün, insanlığın, demokrasinin hepsinin tanımını gözden geçirmemizin gerektirecek kadar büyük bir facia ve acil bir durum karşısındayız. Komşularımızdaki şehirler, sokaklar, üniversiteler, camiler ikiye ayrıldı. Gürcistan'da son 15 yıl içerisinde Abhazlar, Osetyalılar artık kendi bölgelerine çekildiler. Yataklarını ayrı seriyorlar. Durumu hayvanat bahçesine benzetiyorum. Hayvanat bahçesinde tilkiler ayrı kafeste, leylekler ayrı kafeste durur. Bu korkunç bir etnik parçalanma ve tabii yüz binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Binlerce, milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Bitmeyen bir etnik kavga Ermeni, Gürcü, Çeçen. Binlerce yıl orada kardeşçe yaşadılar. Ama bu etnik çözülmeye son 15 yıldır hem biz hem de dünya muhatap oldu. Gerçi Avrupa'nın nasıl seyrettiğini gayet iyi biliyoruz. Fakat Avrupa bilim adamları seyrederken kullandıkları cümlelere de çok dikkat ettik. Berlin duvarı çöktükten sonra sanki etnik parçalanmaları arzuluyor gibi bir duruşları vardı. Avrupalı başkanlar, komisyon başkanları insan haklarına dikkat edin gibi sözler sarf ediyorlardı. Bunun dışında çok da zorlayıcı yaptırım uygulamadılar. Bu da demokrasilerinden ve özgürlük söylemlerinden şüphe duymamıza neden oldu. Demokrasi insanların aynı şehirde kardeşçe yaşamasına mı hizmet etmeli, yoksa bir şehri ikiye ayırmaya mı, bölmeye mi? Bunu biz Gürcistan'da gördük ve tüylerimiz diken diken oldu. Bu bizim için büyük bir korkudur. Aynı hadiseyi Yugoslavya'ya getirdiğimiz zaman paranoya dediler. Sonuçta 8-10 parçaya ayrıldı. Bugün paranoya diyen insanlara Yugoslavya'daki etnik bölgeleri sayın desek sayamazlar. Sırplar hangi yönden geldi? Gençliğimizde Bosna büyük bir kayak merkeziydi. Kış olimpiyatlarına merkezlik yapmıştı. Biz o günlerde Saraybosna'nın ne kadar güzel bir yer olduğunu biliyorduk. Sonra defalarca gittik. Dağlarını, 20 metre uzunluğundaki ağaçlarını, Osmanlı imareti büyük camilerini gördük. Balkanların neredeyse en güzel köşesi. Medeni, kültürlü insanlar. Bugün 400 bine yakın insan öldü deniyor. 200 bine yakının boşnak olduğu belirtiliyor. Öldürülen bu insanların dağ, tepe, kasaba ve köylerini tek tek gezdik. Büyük facialar, ders çıkarılacak facialar gördük. 300'ün üzerinde Müslümanın ölüsünün yattığı bir köyde anıt mezarın yanında yaşlı bir adamla karşılaştık. Dedeye Sırpların hangi yönden geldiğini sorduk. Şaşırdı dede. Herhangi bir yönden gelmediler dedi. Bizim yüzlerce yıl beraber oturduğumuz komşularımız bizi öldürdü. Hatta iftarda bize çorba getiren ve tavla oynadığımız arkadaşlar bizi kestiler. İşte asıl panik burada başlıyor. Aynı sokakta oturan insanlar etnik kavga yüzünden birbirlerinin gırtlağına çöküyor. Bosna'nın içinde gezerken yaşlı bir boşnak teyzeyle karşılaştık. İki çocuğunu kaybetmiş. Sizi Sırp nişancılar mı öldürdü? Hangi yönden attılar dedim. Bana sen ne diyorsun evladım dedi. Biz 8 numarada oturuyorduk. Bizi öldüren 9 numaraydı. Görüştüğümüz, konuştuğumuz, aile arkadaşlığımız olan insanlar bizi öldürdüler. Bu inanılmaz bir faciadır. Avrupa'nın ortasında insanlar aynı sokakta oturamıyorlar. Oysa Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan büyük bir ders çıkartmıştı. Demişti ki Yugoslav, Roman, Fransız, İtalyan fark etmez. Hukuk herkesedir. Aydınlanmanın felsefesi de buydu. Hukuk herkese sözü bu yüzden Avrupa Birliği'nin anayasası oldu. Yani büyük küçük, imtiyazlı, zengin fakir yoktur. Herkes seyahat edebilir, demokratik özgürlüklerden faydalanabilir ve dünyanın nimetlerini bölüşebilir. Bu yasal bir haktır. Berlin duvarının çökmesinden sonra Avrupa Birliği temsilcilerinin konuşmalarında, raporlarında etnik cümleler gezmeye başladı. Kültürel haklardan sonra azınlık tanımları, mezhep tanımları devreye girdi. Artık demokrasi ve özgürlük demek bir mezhebi, bir etnik grubu kastetmek anlamına gelmeye başladı. Bu son 15 yılda gerçekleşti. 1, 2, 3. Daha fazla cinnet geçirmiş şehir. Haritamıza bakmaya devam edelim. Beyrut, belki de insanlığın en çok ders çıkartması gereken yerlerden biri. Eğer dünyada cinnet geçirmiş bir şehir soruyorsanız, bunun adı Beyrut'tur. Bugün Beyrut, ikiye ayrılmıştır. Yine bölünmüş bir şehir Kudüs. Doğu Kudüs, 1967'de işgal edildi ve bugün Filistinliler, Doğu Kudüs'ü almadan bu savaşın bitmeyeceğini söylüyorlar. İsrailliler Doğu Kudüs'teki Müslümanların yürüyüşlerini, kaldırımda oturuşlarını, dükkanlarını, camilerini, her şeylerini aşağılamaya çalışıyorlar. Kudüs'ün, Beyrut'un, Lefkoşa'nın, Saraybosna'nın, Gürcistan'ın bölünmüş şehirlerinin etnik boğazlaşmaya, gırtlaklaşmaya ve büyük savaşa girmiş olduğuna tanıklık ediyoruz. Bugün yine binlerce yıldır Bağdat'ta karışık oturan Sünni ve Şiilerin iki ayrı bölgeye ayrıldığını görüyoruz. Abbasileri imparatorluk yapmış, İslam dünyasının büyük büyük evliyalarını, bilim adamlarını yetiştirmiş. Bu şehrin ayrı gayrı bilmeyen, kardeşçe oturmuş bu insanlarının birden nasıl sokak sokak, mahalle mahalle ayrıldığını görüyoruz. Yani bugün artık Bağdat'a tek Bağdat diyemiyoruz. Sünni Bağdat, Şii Bağdat. Çok yakın bir zamanda Kerkük'te büyük bir şehir savaşı bekliyor. Allah korusun, çok daha tuhaf bir bölünme söz konusu oldu. Hepimiz çok korktuk. Gazze'de bile Hamas'ın, El-Fetih'in ve Abbas'ın taraftarları sokaklarını ayırmaya başladılar. Bütün bunlar son 15 yılda oldu. Türkiye'nin etrafında cereyan etti. Türkiye'nin komşularındaki şehirler neredeyse göbeğinden ikiye bölündü. Ciddi bir sorundur. Sırplarla Müslümanlar niçin yan yana oturmuyor? Kıbrıs'ta Türklerle Yunanlılar, Beyrut'ta Hristiyanlarla Müslümanlar, Kudüs'te Yahudilerle Araplar ya da Bağdat'ta Şiilerle Sünniler. Bunun dibi yok. Bu bizi paniğe sürükledi. Biz aynı kavganın Türkiye'ye seyahat etmekte olduğunu, Türkiye'nin tam göbeğine düştüğünü biliyoruz. Türkiye'de büyük bir Güneydoğu Savaşı ve aynı şekilde Sivas'ta Madımak Oteli yakılarak Alevi ve Sünni çatışmasına dönük büyük suikast tertiplendi. Suikast sonucunda Türkiye'nin yaşayabileceği en büyük felaketle burun buruna kaldığı düşüncesine geldik. Allah'a bin şükür ki biz Aleviyiz diyen insanlar, Ali'yi sevenler, Hacı Bektaş'ız diyen insanlar büyük bir metanet ve sabır göstererek Madımak'tan sonra silahlarını karşıya çevirip cevap vermediler. Daha öncesinde Maraş'ta, Çorum'da gördüklerimiz toplumu biraz ayılttı. Belki de dışarıdan tertiplenen bu ajan oyunlarını Aleviler de iyi anladı, Türk aydınları da. Sayfa 140. Kızılbaşlar, bu toprağın alperenleri. Hem Alevilerin hem Sünnilerin bu sabrının arkasında binlerce yılın ilahi bir tutkalı bulunuyor. Yani 8 asırdır Bektaşi tekkesiyle Mevlevi tekkesi zaten karşı karşıyaydı. Zaten aynı sokakta aile olduk. Aynı şehirlerde, aynı pazarlarda beraberdik. Hacı Bektaş'ın ilahi tutkalı bu. Kızılbaş Aleviler bu toprağa ilk gelip yerleşen, ilk medreseyi açanlar, ilk savaşanlar. Alperen dediğimiz bu insanlar bu toprağın mayası olduklarını bugün bize gösterdiler. Son 20 yılda kardeşliğimizden yana tavır aldılar ve büyük bir felaketten sakınmış olduk. Güneydoğu'daki savaşın, Sivas'taki savaşın, komşularımızdaki gibi şehirlerimizi ikiye bölmenin savaşı olduğu çok net ortaya çıktı. Bu topraklar öyle ya da böyle Moğollara karşı direndi. Az değil, yüzlerce yıl Haçlı seferlerine karşı durdu ve birliğini bozmadı. Celali isyanlarına karşı direndi. 30-35 yıl her köyde, her kasabada dükkanlar, çarşılar yağmalandı ve buna rağmen birliğini bozmadı. Kurtuluş Savaşı. Tüm dünyanın gözleri önünde, dünyanın bütün güçleri Maraş'a, Antep'e, Adana'ya girdi, İstanbul'u işgal etti. Trabzon'a kadar geldi Ruslar ve Erzurum işgal altındaydı. Her şeye rağmen bu topraklarda birliğimizi koruduk. Çanakkale Savaşı'nda, Sarıkamış'ta, Kocatepe'de hiç kimse yanındaki insana etnik ya da mezhebi bir soru sormadı. Birlikte savaştık, bu ülkenin kurtuluş savaşına, cumhuriyetine, bağımsızlığına birlikte imza attık. 1980'li yıllardan sonra aydınlar Beyrut'taki, Kıbrıs'taki, Bosna'daki, Gürcistan'daki savaşı destekler mahiyette anketler yapmaya başladılar. İnsanları Çerkez, Boşnak, Laz diye etnik olarak tanımladılar. Bu hemen hemen her anket sorusunda, sosyolojik araştırma sorusunda yer aldı. Anadolu'ya gidiyor insanlar, sen Alevilerden rahatsız mısın ya da Aleviye, sen Sünnilerden rahatsız mısın gibi sorular soruyorlar. Bunlar başlığında özgürlük, demokrasi olmasına rağmen çarşıları, sokakları, camileri bölmeye dönük sinsi bir projenin parçası. Dört bir yanımızda etnik ve mezhepsel boğazlaşmalar varken sen sorularını bunlarla şekillendiriyorsun. Bu ihanettir. Türkiye'de halk bu hain projeyi görmüştür. Bu topraklarda birliğimizi, bereketimizi, düzenimizi koruyan bir yığın evliya vardır. Nasrettin Hoca, Karacaoğlan, Hacı Bektaş, Mevlana. Bu topraklara gidin, anket sorusu sorun, Deyin ki Hacı Bektaş, Mevlana, Nasreddin Hoca %100 cevap alacaksınız. Türkiye halkı her etnik grup bunları sever. Bizi zaten aile yapan bu kültürdür. Bu toprakların her kubbesine sığmış, her sokağına sinmiş insanlar bunlar. Bizi bir arada tutan bu ilahi tutkalın aydınlarını, şairlerini, yazarlarını, türkülerini, halaylarını, horonlarını sormuyoruz. Neyi soruyoruz? Gürcistan'daki gibi Abhazya'yı, Esotya'yı ayrı bölgeye gönderecek, sokak savaşları başlatacak, gırtlak gırtlağa birbirimizi keseceğimiz kimlikte buluşturuluyoruz.
Ayrım sonu.